Deniz Görkem'le sahnedekiler.
Selamlar herkese. Deniz Görkem'le sahnedekiler Fenomen Türk'te. Sevgili Cem Yener'le başlıyor. Arkada büyük afişiyle kendisi yanımda. Ben çok sevdim bu fotoğrafı kullandıkları.
Geldiğimde beni karşıladı ve o kadar şımardım ki sana anlatamam.
Nasıl havalıyız ama değil
mi? Çok iyiydi.
Nasıl havalıyız?
Çok iyiydi.
Arkadaşlar Cem'in hazırladığımız böyle billboard'u mu denir ne denir artık? Afişini böyle kanalın radyonun girişindeki dev televizyona verdik. Girer girmez kendini gördü. Biz de böyle küçük sürprizler yaparız
Cem. Çok mutlu oldum. Biraz Black Mirror gibiydi. Aynı zamanda ama çok iyiydi. Çok hoşuma gitti.
Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasıl keyifler?
Vallahi çok iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Artık böyle radyoya gelen güzel konuklarımla böyle tabii kendi genç, enerjik hissiyatımı da onlara verdiğimde seninle girdiğimizden beri çok güzel. Böyle ilk kez karşılaştık halbuki.
İlk kez.
Evet. Ama Cem'in müthiş enerjisi var. Bugün de programa yansıyacağını düşünüyorum.
Ben de düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi Deniz Görkem'le sahnedekilerde böyle farklı konularda sana güzel sorular hazırladım.
Süper.
Bu sorular böyle önce müzik ve sanat yolculuğunun genel bakışıyla başlasın istedim.
Çok güzel. Ondan sonra beni sıkıştıracaksın.
Sonra seni neler yapacağım? Sana şarkı söyleteceğim, video çektireceğim. Yaşasın artık.
Geldim ya buraya etinden, sütünden, yumurtasından.
Sosyal medyasından. Artık biliyorsun mikrofon dışında artık sahnedekilerde kameralarım da olduğu için hem burada hem orada çok şanslıyım. O yüzden...
Işıklar çok iyi olmuş.
Sevdin mi?
Çok.
Daha
çok
da güzel olacak. Her geçen gün sahnedekiler stüdyosu daha da parıl parıl parlayacak. Şimdi müzik yolculuğundan biraz bahsederken müzik yoluna çıkmaya karar veren birinin en büyük motivasyonu ne olmalı sence Cem?
Bence bu çok çok çok hastalıklı bir iş. Yani bak sert başladım ama.
Doğru başladın.
Yani bunu çok istemen lazım. Öbür türlü yapılacak bir şey değil.
Değil, doğru.
Ben klasik bir Türk ailesinde dünyaya geldim. İşte doktor olsun, mühendis olsun ve gerçekten annemle babamın ne demek istediğini müzik endüstrisine girdiğimde anladım. Yani çünkü eğer çok istemiyorsan buradan çok daha rahat hayatını geçindirebileceğin. Yani burada para için ya da başka bir şey için burada olamazsın. Gerçekten müziği çok seviyor olman gerekiyor.
Değil, evet.
Hakikaten aşık olman lazım. Benim en büyük motivasyonum dünyada en sevdiğim şeyin müzik olması.
Kesinlikle öyle. Mesela para dedin ya Cem, şöyle bir şey oluyor ya, bazen iyi bir müzisyen belki bazen 5 yıl parasız kalıyor ama hala müzik yapmaya devam ediyor ya.
Evet.
Normalde başka bir işi yaparken 5 yıl parasız kalsan o işe devam et, yani mümkün değil.
Etmezsin.
Bu ne inanılmaz bir şey ya.
Acayip bir şey.
Bu işin aurası harika. Bu müziği güzelleştiren abilerimize, ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Yine buradan Teoman, Kenan, herkese selam. Ajda.
Hepsine. O Ajda Pekkan'ın ilk düetini biliyorsun.
Değil mi?
Biliyor musun?
Biliyorum tabii, biliyorum ya. Biliyorum. Oradan ona da selamlar olsun.
Çok selam.
Güzeller güzel insan. Sesi, kalbi, kendi muhteşem. Keşke o da gelse. Senle burada üçümüz hep beraber konuşsak.
Bayılırım. Haber varman yeterli. Hemen buradayım.
Bir selfie atalım mı Ajda'ya bugün?
Hemen atalım.
Harika. Peki sence sanatçı olmak sadece yetenekle mi yoksa çok çalışmakla mı ilgili? Yani çok çalışarak minimal yeteneğin üstünü kapar mıyız?
Yani bence bazı bir yetenek tabii ki gerekiyor. Ama bence yetenek değil, onun adı da daha çok vizyon. Çünkü teknoloji çok gelişti.
Kesinlikle öyle.
Yani öyle bir yere geldi ki şu anda işte herkes evinde müzik yapabiliyor bir halde. Eskisi gibi çok fazla tuğla ihtiyacın yok artık.
Kesinlikle öyle.
O yüzden senin vizyonun orada farkı yaratan. Çünkü hani işte piyanoyu da bir yerde çaldırıyorsun ya da işte sana teknoloji splice gibi bir tool var artık.
Kesinlikle.
Sample'lar bulabiliyorsun ama sen yeni bir şey katabiliyor musun? Yani senin duyduğun, duymak istediğin şey ne? Bence artık önemli olan o.
Teknoloji gerçekten bu konuda çok yardımcı oluyor bize. Evet. Ama biraz da bizi kandırıyor. Gerçi konulardan birinde o da var. Burada şimdi açmayayım, onu konuşacağız. Müziğin insana en çok dokunduğu an nedir Cem sence? İlla böyle aşk meşk olmak zorunda mı bu işte?
Asla değil. Bana soruyorsan benim müziğimin konusu her zaman aşk meşk. Çünkü benim çıkış yolum oydu. Yani çok aşık olduğum zaman bir şarkı yazdım ve ondan sonra yola devam ettim. Ama evet, müzik her şeyle ilgili olabilir tabii ki. Benim yolum da her zaman aslında o aşkı ve idealize ettiğim o aşkı anlatıyorum. Yani Cem Yener için o demek.
Değil mi? İdealize ettiğin aşk. Aa, bir beklenti de var daha doğrusu, değil mi?
İşte ben seni o gökyüzüne ben koydum diyorum ya.
Olsun.
Şimdi bir insan gökyüzünde olabilir mi mesela?
Değil mi?
İşte
değil
benim
mi, değil
en çok sevdikleri şarkım o insanların. Benim de en sevdiğim şarkım o. Çünkü sen birini alıyorsun. Diyorsun ki sen gökyüzündesin. Bir noktadan sonra o da inanıyor. Diyor ki ben gökyüzündeyim. Ondan sonra yüzündesin diyor.
Ha, abi ne kötü bir şey değil mi bu ya?
Evet.
Ya kızlar bunu niye yapıyorsunuz? Erkekler bunu niye yapıyorsunuz? Yani hepimizde bu oluyor. Mesela bir kız bir erkeğe büyük değer verdiğinde ya da erkek kıza çok büyük değer verdiğinde böyle bir minimal karşıdaki kişi yavaş yavaş küçülüyor mu yani? Bunu yapmayın, sonra çok pişman olursunuz.
Kesinlikle. Bir de kimseyi gökyüzüne koymamak lazım.
Koymamak lazım. Bence de koyu uyuyorsan yanına da bir sandalye kendine koymak
lazım. En azından.
Ya servis seni yapman lazım. Evet. Yoksa çok evet. kötü oluyor diyebilirim. Şimdi bu bölümün sonuna doğru gelirken bir şey daha söyleyeceğim. Sence müziğin gelecekte başka bir evreye döneceğini düşünüyor musun bu teknolojiyle birlikte?
Ben bunu bu arada ilk defa biri bana soruyor. Çok iyi bir soruymuş. Bununla ilgili çok düşünüyorum. Yapay zekanın bir noktada hepimize kulağımıza en iyi gelen modda ve en iyi gelen melodileri onun vereceğini düşünüyorum. Bu şarkıcıları bitirir mi? Bence yine bitirmez.
Bitirmez.
Çünkü insanın sesi hala yapay zeka bizi taklit ediyor.
Bir canlı günün performansı sonunda. Bitiremez ki.
Canlı performansı da bitiremez. Evet. O yüzden bence şu olacak. Diyeceksin ki mesela ben şu anda benim hissiyatıma göre şarkı ver ve o direkt o anda sana senin hissettiğin şekilde istediğin sözlerle şarkıyı vermiş olacak.
Vermiş olacak. Evet. Ya ama bence benim fikrim şöyle. Sen ne düşünüyorsun? Bence yapay zeka bizim böyle en hoşumuza giden tarzı bize vermeyecek bence. Bizim hoşumuza giden tarzın o olduğuna bizi inandıracak. Ne diyorsun?
Olabilir, olabilir ama evet.
Yani tehlikeli bir yere gidiyor.
İnanır mıyız peki?
Bunuru'yu satacağım bak. İnanırız. Düşünsene yahu. Şu anda bile ChatGPT konuşuyor musun hiç?
Konuşuyorum.
Ben de konuşuyorum.
Çok.
Bir yerden bir yere böyle bir şey oluyor. Şu an bir kayık gibi bir güven veriyor bize. İleride büyük bir tekne gibi, sonra bir gemi gibi falan. Her şeyimizi ona güveneceğiz. Titanic hikayesi gibi bir anda batmayız umarım.
İlkokulda şey yasaktı ya, matematik dersinde hesap makinesi kullanmayın derler.
Mesela.
Beynin tembelleşmesi.
Aynen
benim
öyle.
Benim o kadar tembelleşik. Mesela bir mail atacağım, bir şey yapacağım. Hemen oraya atıyorum. Diyor ki sen bunu düzenle mesela.
Bir yandan da bütçemize iyi geldi. Asistan. Aylık ücret okay. vererek minimal parayı asistan yapıyoruz. Neyse ChatGPT'ye sallamayayım, bizi dinliyordur. Sonra başımıza bela almayalım. Deniz Görkem'le sahnedekiler Cem Yener'le devam ediyor.
Deniz Görkem'le sahnedekiler.
Deniz Görkem'le sahnedekiler Cem Yener'le devam ediyor. Fenomen Türk'teyiz. Şimdi biraz konserler ve sahneden konuşalım diyorum. Ne dersin?
Çok isterim. Süper.
O zaman ilk soruyla başlayayım. Bir sanatçının sahnede hissettiği ilk duygu sence nedir? Çıkar çıkmaz o anda.
Ben çıkana kadar bir heyecanlı hissediyorum.
Değil mi?
Yani of nasıl geçecek? İşte kulağıma doğru ses gelecek mi? Bir sürü böyle teknik detay da düşünüyorum. Ama çıktığım anda o kadar ait ve o kadar mutlu hissediyorum ki geri kalan her şey gibi hissettiriyor böyle. Hani doktora girmeden önce bir bekleme salonuna alırlar ya.
Evet.
Asıl olay doktordur.
Tabii.
O hep bekleme salonundayım sahne haricinde gibi hissediyorum yani.
O stres. Bir de şöyle bir şey oluyor günümüzde. Tabii dünyanın her yerinde, dünya starlarının sahnelerinde bile o kadar sıkıntılara denk geliyoruz ki.
Evet.
Yok işte sesle alakalı, mikrofonla alakalı, seyirciyle alakalı. İşte biliyorsun dünya starları geldi. Girişte sıkıntı oldu. Çok fazla risk var.
Öyle.
Bu aslında sanatçıya yansıtılmamaya çalışsa bile sanatçı telefonunu eline aldığı zaman 5 dakika sonra konser alanında ne olacağını bile anlıyor artık.
Bir şey diyeceğim.
Nasıl bir
dünya
stres mi?
Dünya starları çok şanslı. Onların her şeyini düşünen bir ekip var.
Hem de ne ekip? 100 kişi.
Türkiye'de çok büyük isimler bile hani ben çok birebir de şahit oldum. Aha. Her şeyini kendi düşünmek
zorunda.
Ve bunun farkında olmak zorunda. Yani orada öyle bir şey yok. Justin Timberlake'in ona refer ettiğini düşünüyorum.
Evet.
Öyle bir şeyden haberi olduğunu düşünmüyorum.
Öyle mi diyorsun?
Yok canım. Ona kimse söylememişti. Çıkıp Sexy Back okuyor iniyor yani. O kim hiç ilgilendiğini düşünmüyorum. Ama bizde olsa bu yani bizden birinin başına gelse o çok başı ağrır yani.
Doğru, ben de Türkiye'de bazı star sevgili dostlarım, müzisyen dostlarımın kulislerinde sahne öncesinde onlara eşlik ettim de böyle bir hani evet. çıldırma anlarına denk geldim. Hani bu mikrofon olacak, bu olacak falan. Sonra diyorsun tabii abi bu adam şu an bu stresle sahneye çıkacak. Nasıl bunu yaşattınız buna? İsim vermeyeceğim şimdi.
Ben Ajda Hanım'ın bir yani sahnedeki perdenin ucundaki bir rengin kaçmasını takip ettiğini ve bununla ilgili yorum yaptığını gördüm. Sahneden önce yani biz beraber bir düete çıkacaktık ve dedim ki demek ki Ajda Pekkan olsan da buna dikkat etmen gerekecek yani.
Bu arada sevgili Ajda'nın bu tarz titizliklerini anlatan çok insan var.
Evet.
Yani muazzam yani star olmak böyle bir şeymiş.
Evet.
Orada anlıyorsun.
Ama işte yurt dışında böyle değil bu iş. Yani
değil
onların
mi?
Bütün belgesellerini izliyoruz. Bir ekip var, bir endüstri var ve yani herkesin bir görevi var. Tak tak tak ilerliyor işte.
Çok profesyoneller. Gerçekten öyle. Peki sahneye çıktık. Hadi sahnede hissettiğin duyguları konuştuk. Seyircinin enerji performansına etkisi yüzde kaçtır sence?
Çok.
Çok
ben de çok. Yani yansıtmamaya çalışırım.
Değil mi?
Eğer çok istediğim enerjide değilse ama beni çok etkiliyor. Ama seyirciden ufacık bir kıvılcımı ben alıp yangına çevirmeye varım. Onu
varsın,
savaşırım. Ama bazen ne yazık ki bu olabiliyor. Yani bir çıkıyorsun ve o enerji orada yok. O çok zor bir şey sanatçı için.
Peki Cem şöyle bir şey oluyor mu? Sahnede ister istemez bazı insanlara gözü takılıyor.
Aha.
Sanatçının. Orada sevgilisiyle kavga etmiş bir çocuğun mutsuzluğu bile seni etkiliyordu. Orada suratı gördüğün gibi. Yani üstüne almak istiyorsun. Yap onu benden dolayım falan.
Bak orada onu görmüyor.
Ha değil mi? Görmüyor.
Sahnede ben ve müziğim yani.
Ha, tiyatro orada gibi bakıyorsun. Tiyatro sahnesi gibi. Sadece ışık olarak görüyorsun.
İlgilenmiyorum. Yani oradaki tek görmüyorum. Bireysel olarak görmüyorum. Ama
evet.
toplu olarak kolektif nasıl iyi hissederiz ve enerjimiz yükselir ona bakıyorum.
Kesinlikle. O birleştikten sonra bir tekne böyle akan akarsu gibi hızlanıyor zaten. Evet. Peki senin tarafından baksak mesela en zor anlarda bile sahnede güçlü durman gereken bir durum var. Mesela o gün ne bileyim hayatındaki biriyle alakalı bir kötü bir şey yaşadın, bir şey oldu, bir kavga gürültüsü falan. Onu nasıl koruyor mesela sahnedeki isimler?
Yani bu ilk dediğini direkt yaşamadım ama benzer hani tatsız durumlar arkada yaşayıp çıkman gerektiği zamanlar kesinlikle olabiliyor. Öyle. Onu yaşadım. Mesela festivallerde bu oluyor. Çünkü işte sıkışık bir zaman var ve işte bir line-up var falan. Onu yaşadığın zaman kendime şunu söylüyorum. Ben buradaki bu sorunu yaşadığım insanla ya da teknik bir detay yüzünden bu işi yapıyorum. Hayır. Benim motivasyonum neydi başta? Müzik. Evet. Burada beni dinlemeye gelen bir kişi bile varsa ben çıkıp ona en iyi şovu vereceğim.
Kesinlikle
o zaman
öyle.
Diyorum ki sen buradan bunu kişiselleştirmekten vazgeç. Çık ve en iyi versiyonunu onu yapmaya çalışıyorum. Yani.
Zaten yapmak zorunda da hissediyorsun. Tabii, görev tabii gibi geliyor. Tabii. Kesinlikle öyle. Peki konserde sence konser hazırlığında geçmiş tecrübelerine bakarsak mutlaka dikkat edilmesi gereken birkaç şey var. Hepsinde de dikkat ederim dediğin şeyler var mı? Kontrol ettiğin, check ettiğin falan.
Ben ruh hastasıyım. Yani gerçekten ben her şeye dikkat ediyorum. Yani.
Burayı koyacağım. Cem ruh hastası.
Ruh hastasıyım. Yani. Bir kere işte benim bir sahnemde Melis gelmişti. Aslında arka arkaya çıkıyorduk festivalde. Ben dedim ki hadi bir tane düetimizi de yapalım.
Hangi Melis?
Melis Fis.
Melis Fis.
Çok yakın arkadaşım. Canım. Buradan selam olsun. O çıkacak ve ben işte arkaya dedim ki zaten orkestralarımızın bir kısmı aynı. O yüzden dedim ki hani hadi çocuklar bunu bu şarkıyı yapacağız şimdi. Haberiniz var falan. Biz provada da çalıştık. Sonra sahneye çıktık. Biz onun sistemlerini almamışız diye kulağıma geliyor. Ve ben anons ettim Melis'i. Dedim ki şimdi Melis Fis geliyor benim canım arkadaşım diye. Melis bekliyor orada ve böyle bir durum oldu. Ben arkaya sonra döndüm. Öldüreceğim çocukları yani. O kadar sinirlendim ama insanlık hali. Yapacak hiçbir şey yok. Dedim ki ya herkesten özür dilerim. Biz bunu toparlayacağız. Aradan sonra bunu halledeceğiz diye. Sonra hallettik.
Hallettiniz ama değil mi?
Hallettik ama o anda mesela gerçekten ecel teri döktüm yani. Çok kötüydü.
Bir de Melis değil de tripli biri olsa hani Melis şimdi anlayışla karşılar. Güler hey tamam falan der ya mesela.
Ama şimdi ikimizin de orkestra arkadaşları olduğu için o yüzden hani ikimiz aile yani.
Eyvah.
Kızsa da kendi orkestrasına kızıyor.
Gerçekten öyle. Çok üzücü.
Evet.
Melis'i de buradan anmış olduk.
Aynen.
Ona da kocaman selamlar. Deniz Görkem'le sahnedekiler birazdan devam edecek.
Deniz Görkem'le sahnedekiler.
Deniz Görkem'le sahnedekiler Fenomen Türk'te devam ediyor. Cem Yenel'le sohbet ediyoruz. Çok da eğleniyoruz. Aralarda da bu arada biz burada kikir diyoruz arkadaşlar. Bunu da YouTube videosunda görebilirsiniz. Biliyorsun Cem artık bizi hem dinliyorlar hem de Fenomen Türk YouTube hesabından izleyebiliyorlar
gerçekten
artık.
Gerçekten mi? Bu YouTube'da olacak yani.
Aynen öyle. Şimdi bir şey oldun değil mi? Su içerken falan nasıl?
Arada bir şeyler söyledim mi acaba diye.
Onları kestiririm hiç merak etme. Şimdi bir insanın hayatında ilham kaynakları sence nereden gelir Cem?
Benim gökyüzünden geliyor.
Hadi canım.
İlhamım bittiği zaman, şarkı yazamaz gibi hissettiğim zaman ki ben çok fazla üreten, az yayınlayan biriyim. Biraz mükemmeliyetçi olduğum için böyle rahat veremiyorum şarkıları ama ne zaman böyle üretici gibi hissetmesem bir dışarı çıkarım, gökyüzüne bakarım. O zaman çok iyi hissederim. Yani sanki orada bir mesaj var gibi geliyor bana her zaman.
Cidden yani. Evet. O enteresan bir şey. Bunu daha önce birine şey yaptın mı hani mesela yapan biri var mı etrafında sanatçılardan?
Hiç duymadım.
Gökyüzüne bakmak enteresan. Bazen benim de hoşuma gidiyor. Ama bende ilham olmuyor. Tam tersi böyle bir bana bir mesaj attırıyor birine falan böyle bir. Ekse değil ama yine.
Ekse değilse kime?
Beğendiğim ya da hoşlandığım biri varsa ama ona mesaj attırıyor.
Ne güzel. Süper. Cesaretlendirmiş.
Cesaret. Evet. Gökyüzü hepimizin içine yarıyor yani.
Süper.
Peki günlük hayatta seni mutlu eden şeyler nelercim?
Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum.
İstanbul'da yaşıyorsun.
İrlanda'da yaşıyorum.
İrlanda'da yaşıyorsun.
Gidip geliyorum sürekli olarak.
İstanbul'da da var yerin.
Var var. Ha, yani tamam. Yarı zamanlı. 6 ay orada 6 ay burada gibi. Sürekli
süper,
gidip geliyorum.
Süper.
Benim en sevdiğim şey arkadaşlarımla beraber olmak.
Ne yapıyorsunuz mesela?
Sabaha kadar muhabbet edebilirim. Yani hiç bitmez konu. Hani böyle şey vardır ya akmadı mı bugün falan. Benim böyle hani asla akmama ihtimali olmayan 15-20 arkadaşım var. Yani imkansız
bayağı
yani.
Bayağı kalabalık.
Evet evet. O yüzden de böyle çok şanslı hissediyorum.
Peki şöyle sen mesela arkadaşların konuştuğun ya da yakın görüştüğün arkadaşlarını müzik camiasından mı seçiyorsun yoksa bazen de böyle hiç müzikle konuşmak istemediğin bambaşka konular konuşmak vallahi istediğin tayfa mı var?
Bir şey söyleyeyim mi?
Karışık
camiasından çok az arkadaşım var.
Öyle
gerçek
mi?
Yani görüştüğüm, merhaba dediğim ya da oturduğum, bir kahve içtiğim arkadaşlarım çok var müzik camiasından ama gerçek arkadaşım, hakikaten hani kendim olduğum ve çok rahat hissettiğim, sosyal bataryaya ihtiyaç duymadığım arkadaşlarımın çoğu müzik camiasından değiller. Var. Oradan da var ama geneli daha eski arkadaşlarım. 10 yıllık, 15 yıllık.
Değil mi? Genelde böyle müzisyenler, oyuncular, işte sunucular, sanatçılar falan böyle hepsinin bir iki tane bu işle alakasız best friend'i var ve onlara karşılıklı çok iyi geliyorlar. Çünkü ikisini birbirine birbirinden beklentisi yok, art niyet yok. Evet. O onu anlatıyor, o diyor ki boş ver diyor. Bir müzisyeni anlatsa çok önemseyeceği bir şey, ne bileyim, kurumsalda çalışan bankada yönetici bir arkadaşı diyor ki ya boş ver abi falan.
Ne ki bu falan.
Çok iyi, hakikaten öyle. Arkadaşlıklar önemli. 10-15 arkadaş çok iyi, çok şanslısın ya. İyi insanlar biriktirmişsin. Peki ilham almak için yalnızlık mı yoksa kalabalık mı sence daha önemli?
Bana ilham kalabalıkta asla gelmiyor. Ne zaman tek kalsam o zaman geliyor. Yani ben, bu şeyler vardır ya, işte session yapalım hadi beraber yazalım falan. Yani gidiyorum ve ben yine kendi köşeme çekilip bir şey bitirip yine geliyorum. Yani böyle kolektif yazamıyorum. Çünkü ben sadece kendi hikayemi yazabiliyorum. Yani birinin anladım. Hikayesini yazamıyorum. Ona ortak olmak, ben böyle komşu izleyip yazabilen biri değilim yani. Ben yaşayacağım onu.
Şey diyorlar değil mi kenarda, iyi ki Cem de geldi falan. Hani Cem de gelseydi keşke.
Abi bitiriyorum, sonra diyorum ki ben bunu yazdım. Güzel yerleri buradan alalım, diğerlerini sizden alalım falan, öyle yapıyorum.
Çok enteresan. Peki sen işle özel hayatındaki dengeyi nasıl kuruyorsun? Ayırabiliyor musun onu? Mesela iş yaptığın insanlarla bir anda böyle bazen böyle insan yakınlaşıyor ya, çok samimileşiyor. Sonra diyor ki ya bu gerek yoktu diyor. Bir taviz bir şey gördüğü zaman.
Ya ben özel hayatım sırasında hadi iş yapalım gibi biri değilim ama iş hayatı sırasında da asla o laçkalığı seven biri değilim.
Ha, yani tamam, biz harika, bir kayıt
yapacağız. Sen sürekli şaka yapıyorsun. Sürekli bir espri hali var. Mesela bir klipte yaşadım bunu yakın zamanda da. Yani sinirim bozuluyor bir nokta ve sevdiğim de biriydi ama artık yeter ya. Yani bu doğru espriyi de yapma yani. Üç kere yaptın hani şive esprisi. Dördüncüyü de yaptın. Beşinciyi yapma kardeşim. Hani çıkınca yaparsın yani, anladın mı? Şu anda bir iş var çünkü burada. Ben çok saygı duyuyorum yaptığım işe. Çünkü ve insanların zamanına çok saygı duyuyorum. Yani bir yönetmen olmak, bir kameranın açısını doğru görmek, bunlar kolay şeyler değil. Tecrübe isteyen şeyler ve zamanla olan şeyler. Sen o tecrübeye saygı duymalısın.
Kesinlikle
biraz
öyle.
Biraz hani o insanların emeğine saygı duymak lazım. O yüzden iş sırasında böyle sürekli laşka olan biri ne bozarım.
Oo.
Bozarım tabii.
Duydunuz değil mi?
Bozarım ya.
Sinirli biri arkadaşlar. Hiç öyle neşeli olduğuna bakmayın. Ben anladım. Yakar ya, yakarım.
Sinirli değilim. Saygısızlığa gelemiyorum.
Kesinlikle çok
haklısın. Saygı çok önemli bir şey.
Buradan yani. Da bütün böyle müzik camiasında çalışan dostlarımıza söylerim.
Bu arada bunu çok yaşamadım.
Şakanın yani. Dozunu kaçırmayın arkadaşlar. Şakanın dozunu kaçmasını ben de istemem bu arada. Hiç sevmem yani.
Ortamı okuyamayan insanlar var. Kesinlikle. Problem orada.
Kesinlikle.
Yani bazen hani sen beşinci kez yaptın ve biz tatlı olalım diye sana bunu hala bir şey demiyoruz. Yapma artık.
Biz tatlıyız. Bu bölümde de bir şey demiyoruz ama dediğimiz zamanlar gelebilir. Cem Erer'le Deniz Görkem'le Sahnedekiler birazdan devam edecek.
Deniz Görkem'le Sahnedekiler.
Selamlar herkese yeniden. Deniz Görkem'le Sahnedekiler. Cem Yener'le devam ediyor. Biraz sosyal medyadan konuşacağız. Cem, nasıl sosyal medyayla aran?
Ben seviyorum. En çok sevdiğim şey, başta daha mesafeliydim. İlk şarkımı çıkardım 2018 zamanında falan. Ama şimdi şeyi çok seviyorum. Stüdyoya gidiyorum, bir şarkı yapıyorum. Hemen takipçilerime soruyorum. Beğendiniz mi, hoşunuza gitti mi? Ve oradan direkt cevap alabilmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü öbür türlü ben şarkıyı bitiriyorum, her şey bitiyor. Sonra paylaşabiliyorum. O çok uzun bir zaman geçiyor.
Kesinlikle öyle.
O ilk enerji bana çok iyi geliyor.
Bunu Rahat da söylemişti. O öyle sosyal medyadan aldığım şeyi çok kullanıyorum demişti. Aldığım tepkiyi. Gerçekten çok önemli. Sosyal medya peki günümüzde sanatçı dinleyici ilişkisini nasıl değiştirdi? Çünkü sana böyle daha çabuk ulaşabiliyor gibi hissediyor ya bazen insanlar.
Daha yakın bir yerdeyiz bence.
Evet.
Yani daha ben bir de bir içerik yapıyorum. Belki denk gelmişsindir. İşte arkamdaki arkadaşım kahve içerken evet. Tepki veriyor. Ben onda şarkı söylüyorum. Ondan dolayı daha da böyle bir insanlarda o yakın hissiyat oldu. Herkes şey diyor, mutfağıma gelsene falan. Hani şimdi eski dönemde herhalde Mustafa abi, Mustafa Sandal mutfağıma gelsene demiyorlardır, anladın mı? Ama
çünkü artık onlar giderdi. Mustafa benim abi yanlış anlama falan diyor.
Benim gitmediğimi nereden biliyorsun?
Şaka. Arkadaşlar mutfağınıza gelebilir herhalde. Şey mi? Biskolata
mutfağınıza
mı?
Geleyim istiyorsanız 0537.
Çok sevdim. Burayı reels koy. Bir şey soracağım. İyi yemek yaparım. Ben de gelebilir
gerçekten
miyim?
Gerçekten mi? İyi yemek yapıyorsan direkt boş ver reel'i, ben geleyim.
O zaman şöyle diyelim. Mutfağınıza gelebiliriz. Radyofenomen.com'da takipte kalın. Her an mutfağınıza gelebiliriz. Cem Deniz Sahnedekiler.
Ben şarkı söyleyeceğim. Deniz yemek yapacak. Daha ne olsun?
En sevdiğim bölüm bu oldu. Dijital çağ ne güzel. Şey var mı? Mesela sosyal medyada sürekli gelen şeyleri okuma, cevaplama, bakma var mı?
Cevap verebildiğim kadar vermeye çalışıyorum.
Ama herkes de veremezsin.
Her zaman veremiyorum cevap. Ama şeye çok dikkat ediyorum. Müzikle ilgili bir şey dediysem mutlaka genelde cevap veririm.
Öyle mi?
Genelde müzikle ilgili olmaz ya onlar. Başka şeylerle ilgili sürekli bir soru cevap
kesinlikle
hali oluyor.
Öyle, aynen öyle.
Ben müziğimi seviyorum abi. Onunla ilgili konuşmayı
mesela
seviyorum.
Mesela bir kız arkadaşına bir şey atarsın, yazarlar. Sevgilim mi?
O zaten canım. Kimle atsan zaten o şipleniyor yani.
Sevgilin mi?
Tabii. Herkesle ilgili. Bir de altına mesela kocaman yazıyorsun. Kız kardeşimle öğle yemeği yedik. Çok yakışmışsınız. Ne zaman evleniyorsunuz falan. Okey.
Yani bu kadar sister muhabbetini de bu kadar
yapmazsın tabii yani. Öyle bir şey olsa sister yazmam herhalde.
Çünkü kız ayıp yani.
Tabii.
Kim sevgilisine sister yazar ya?
Yazmaz.
Çok enteresan. Peki bir sanatçı için sence bu, mesela bir video atıyorsun, bir short satıyorsun. Ona gelen yorumlar ne kadar önemli? Yani o yorumların hepsi mesela, bazen böyle kötü niyetli insanlar da olabiliyor ya. O ayrımı yapabiliyor musun? Eleyebiliyor musun onu?
Kesinlikle o ayrımı iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani negatif yorumu çok severim ve oradan bir şey öğrenmeyi çok seviyorum. O çok hoşuma gidiyor. Yani her şeyi beğensinler de değil. Bak bunu kötü yapmışsın ya da bu şarkıyı bence güzel okuyamadığını kesinlikle çok hoşuma gidiyor. Ama bir de kötü niyetli her şeye kötü bir şey yazan insanlar var. Hiç umurumda değil, biliyor musun?
Değil
o
mi?
Kadar hoşuma gidiyor ki beni bir kere linçlediler. Bir şarkım var benim, Bir Güldün Cenneti Gördüm diye.
Evet.
TikTok'ta 2 ay 1 numara oldu. Ve şu kısmı, bir güldün ve cenneti gördüm. Burasını millet sevgilisini koyuyor, işte
evet,
çocuğunu koyuyor. Burası çok tuttu.
Tamam.
Ama şimdi şarkı bayağı gerçekten satır satır söz olan bir şarkı.
Evet.
Biri bir video attı. Dedi ki işte 2 tane sözü olan şarkı yapmış, şimdikilerde sanatçı mı? Ondan sonra o video bayağı bir günde 6 milyon izlendi.
Şaka.
Çocuk 10 bin takipçiye ulaştı bir günde falan. Ve çocuk bunu çok sevdi, devam ediyor. Ve ya o kadar hoşuma gitti ki, bak normalde gıcık olursun. Dedim ki yani çok iyi. Çünkü beni gerçekten dinlemek isteyen girip bunu dinleyip bunun ne kadar saçma bir laf olduğunu anlar.
Kesinlikle öyle.
Ben geri kalanları elemiş oluyorum.
Müthiş.
Yani umurumda bile değil yani.
Müthiş. Reklamın iyisi kötüsü olmuyor. Kendine güvendikten sonra.
Yani çok umursamıyorum ya.
Bence
ben
de.
Linç eğer haklıysam çok hoşuma gidiyor. Beni güldürüyor ya.
Değil mi? Bu,
evet.
Bundan yola çıkarak asıl soruya gelelim.
Evet.
Sence sosyal medyada en tehlikeli şey ne?
Linç kültürü.
Değil mi?
O çok yaşanıyor şu anda. Yani insanlar.
Demotive olan arkadaşın var mı etrafta? Bu yüzden üzülen. Mesela
çok var.
Kadın sanatçıların bazen çok üstüne gidiyorlar. Yorumları görüyorum falan.
Çok
yani
var. Çok yakın çevremde de var.
Ben yani dayanamazsam yazacağım. Ne yapıyorsunuz arkadaş? Ne yazıyorsun? Bu nasıl bir yorum falan diyeceğim.
Ve özellikle kadınlara geliyor bu.
Kesinlikle.
Beni
öyle
çok sinirlendiriyor.
Evet, evet.
Çok saçma bir şey. Yani insanlar müziğini yapıp kalbini açıp sana bir şey paylaşıyor.
Kesinlikle.
Sen onun altına döşüyorsun. Yani ve birebir de asla bu olmuyor, biliyor musun? Sokakta denk geldiğinde diyor ki aa ben seni çok seviyorum.
Ya yazabilir mi, söyleyebilir
asla
mi?
Asla söylemiyor öyle bir şey. O yüzden özellikle kadınlara linç kültürünü çok kötü buluyorum. Yani bir de kimse alt metnine bakmıyor. Yani
imkansız.
Asla araştırmıyor.
İmkansız.
Mesela diyor ki SS'ler çıkmış bununla ilgili. Diyorum ki okudun mu?
Aynen öyle.
Ya da SS'ler, yani bugün 1000 tane tool var. Yani Gemini'yle ben SS yapabilirim mesela şu anda. Yani anladın mı? Çok zor bir şey değil artık bunlar. 2025'te yaşıyorsun.
Aynen
bak
öyle.
Yani.
Aynen öyle. Birazcık bu sosyal medya kullanıcılarını uyarmak lazım. Belli konularda haddini aşanlar var. Yalan
öyle,
yok.
Öyle.
Bu bölümü sinirlenerek kapatıyorum Cem.
Yine. Çok sinirli bir yayın oluyor.
Deniz Görkem'le Sahnedekiler devam edecek birazdan.
Deniz Görkem'le Sahnedekiler.
Deniz Görkem'le Sahnedekiler sevgili Cem Yener'le devam ediyor. Kahkahalar içerisinde. Sinirleniyorum dediğim bölümler bu arada şaka yani. Gülüyoruz aslında. YouTube'da izlediğinizde programı güldüğümüzü anlarsınız. Biraz hobiler ve günlük hayattan bahsedelim Cem. Sanat dışında nelerle uğraşıyorsun? Ya da bir insan, mesela bir müzisyen sanat dışında nelerle uğraşarak müzik tarafını besler?
Ben arkadaşlarımla olmayı yine aynı şeyi söyleyeceğim ama bence seyahat etmek. Arkadaşlarla seyahat
kesinlikle
etmek çok şey katıyor insana.
Muazzam.
Ne zaman yeni bir yere gitsem, yurt içinde de olur, yurt dışında da olur, oradan gördüğüm bir şeyde hep beslenmiş dönüyorum. Yani hiçbir tatilden dönüp de böyle benim müziğime katmadığı olmadı, biliyor musun? Hep ya bir şarkım, mesela bir kere Mısır'a gitmiştim.
Evet.
Bir şarkımı hemen oradan bir esinti buldum ve onu sample'ladım.
Aha.
Ve onu hemen oraya mesela entegre ettim. Yani o yüzden böyle nereye gidersen git, direkt olmasa bile indirekt bir şekilde müziğime benim etki ediyor.
Muazzam. Peki seyahatlerinde sokak şarkıcılarına, müzisyenlerine dikkat ediyor musun? İnceliyor musun?
Bir videom var. Onu gördün mü bilmiyorum.
Yok, bayağı görmedim.
Viral oldu o. Benim çok sevdiğim bir video. Bir arkadaşım Özge diye, böyle deli bir arkadaşım var.
Tamam.
Çok severim. O işte beraber yürüyoruz. 4-5 arkadaşız. Şeydeyiz. Fransa'dayız. Bir çok güzel şarkı söyleyen bir sokak müzisyeni arkadaşımız var. O işte şarkı söylüyor. Bayağı da bir kitlesi var orada. Herkes dinliyor falan. Bizimki bağırdı. İşte my friend is a singer. Benim arkadaşım şarkıcı diye. Herkes döndü ve ben çok utangaç biriyim. Mesela bana şu an hariç, mesela kapatalım her şeyi.
Aha.
Sistemi. Bana de ki şarkı söyle bana. Hayatta söyleyemem. Çok
şaka
utanıyorum.
Şaka yapıyorsun.
Tabii. Ben var ya nasıl kaçmaya başladım falan. Tuttular beni bayağı hepsi. Götürdüler. Bayağı çıktım ondan sonra. Oradaki insanlar da tatlıydı. Alkışladılar falan, çıktım. Onunla beraber düet yaptık. Ve o bayağı patladı şeyde.
Şaka yapıyorsun.
Evet. Bunu da çok seviyorum. Yani çok hoşuma gidiyor. Yani çünkü sokak müziği bence inanılmaz bir şey. Çok acayip bir sanat formu. Çünkü asla seyircini seçemiyorsun. Oradaki vibe'ı sen seçmiyorsun. Sokakla böyle entegre oluyor gibi hissediyorum.
Kesinlikle öyle.
O yüzden benim en güzel anılarımdan bir tanesidir yani.
Ve bence sokakta yetenek çok fazla ya.
Çok,
çok güzel yetenek. yetenekler var. Yavaş yavaş da artık sosyal medyanın gücüyle de biraz böyle keşfedilmeye başladı. Bu da beni çok mutlu ediyor. Cem, senin günlük hayatta en çok rahatlatan şey ne? Mesela sporla ilgin var mı?
Var, var, kesinlikle var.
Nasıl geliyor sana?
Koşmak bana bir acı veriyor. O yüzden de her şeyi unutuyorum diğer aşamada.
Acı veriyor yeni başta.
Sevmesin. O kadar kötü hissediyorum ki koşarken geri kalan bütün acılarımı unutuyorum. O zaman kötü hissettiğimde o yüzden şey yapıyorum. Hemen koşuya çıkıyorum. Gym'e gidiyorum zaten. Haftanın 3-4 günü gidiyorum. Sen de gidiyorsun.
Gidiyorum.
Belli. Ondan sonra. O yani bence spor yapmak, bedenin yorulması. Ben birinin bir röportajını okumuştum. 108 yaşında Japonya'da bir kadına diyorlar ki işte nasıl bu kadar uzun ve sağlıklı yaşadın? Diyor ki bedeni yordum, ruhu dinlendirdim. O benim felsefem oldu. Yani
muazzam bir cümle.
Ruhu dinlendirmeye gayret gösteriyorum. Her zaman dinlenemese de. Ama bedeni yormak bence hiçbir zaman seni yaşlandırmıyor. Yani tam tersine daha da ışıldıyorsun.
Ben de bir antrenmana gittiğim zaman işte spor salonuna şey oluyorum böyle bir. Gerçekten her şeyi unutuyorum. Ben yazları Büyükada'da yaşıyorum. Bahçeme küçük bir jim yaptım. Orada yapamadım ha. Biliyor musun?
Allah Allah.
Ya böyle bir ne bileyim spor salonuna ve orada spor yapan insanlara ihtiyacım varmış benim yani. Bazı şey diyor böyle. Ha tabii sosyalleşeceksin. Hayır abi, ben böyle kalabalık crowd'un içinde yapmayı seviyorum.
Tek mi gidersin peki spora?
Tek giderim. Ben hiç yapamam giderim. Ben
de hiç sevmem.
Ama böyle etrafımda başka tanımadığım insanlar spor yapsın, hoşuma gider. O bana böyle motivasyon, spor yapan insanlar motivasyon katıyor.
Ben de öyleyim.
Ama ben de koşmaktan nefret ederim. Koşmakla gelmeyin bana. Sakın böyle bir date mate yani varsa benden bir date bekleyen.
Ya koşmayla date mi olur ya?
Var abi, şimdi spor kulüpleri var biliyorsun, böyle sahilde koşma. 25 kişi koşuyor falan yani.
Bence bir ümitle gidiyorlar da oradan çok iyi döneni düşünmüyorum.
Yok, beni biri çağırmıştı böyle çok önceden. Evet, spora gidiyoruz işte, bilmem ne markasının koşusu var, gelir misin diye. Ben dedim ki bu nasıl bir date, yorulacağız.
Yok
ya, bu.
Yok ya,
ben
ter kahve içinde yani.
No, koşmak
değil. Seksi değil bence.
Şimdi yeni biriyle tanıştın. Onun hobileri sence onun karakterini sana böyle belli eder mi az çok?
Kesinlikle.
Hobileri olan arkadaşların olsun istersin yani, değil mi?
Çok isterim. Bana bir şey katsın isterim.
Kesinlikle. Ben böyle şeyi çok seviyorum. Absürt sporlar, biniciliktir, işte ne bileyim zıpkın, böyle değişik ekstrem şeyleri çok iyi yapan arkadaşlarım diyorum ki siz iyi ki varsınız.
Ben de çok seviyorum. Padele başladık daha yeni.
Mesela?
Çok güzel oynamıyoruz ama absürt yani. Çok saçma sapan bir şey. Raketi değişik, topu
aynen
değişik.
Aynen öyle. Ama şöyle düşün. Yeni popüler oluyor ve 3 sene sonra sen çoktan bu işi biliyor olacaksın ve yeni bir başladığında diyecek ki bunlar ne yapıyor ya?
Aynen.
Bir şeyleri yeni başladığında denemek, gerçekten deneyimlemek çok iyi. Yoğun bir gün geçirdi Cem. Eve geldi. Ne yapar?
Nerede? İrlanda'da mı, İstanbul'da mı?
Önce İrlanda.
İrlanda'da yemek yapıyorum.
Her yer kapanmış. Marketler kapanmış.
Her yer kapanmış. Yemek yapmak gerçekten bana çok iyi geliyor.
Bir kameraya doğru şey der misin? Mutfağınıza gelebilirim.
Mutfağınıza gelebilirim. Gerçekten arkaya arabesk bir şey koyup...
Bunu yapacağım. Reels'te yapacağım. Bizim o goy goyumuzu koyacağım.
Hayır. Arabesk bir şey koyup yemek yapıyorum. O bana iyi geliyor. Niye bilmiyorum.
Ha, mesela, pardon.
Bak, benden beklemezsin ama ben çok severim arabesk müzik.
Mesela de. Kim?
Mesela Ebru Gündeş çok severim. Arkaya mesela Çağrı'nın gelsin
gibi.
Koyup. Of. Evet ya.
Ebru'ya da selamlar olsun. Seni yemek yaparken bile dinliyoruz sevgili Ebru Gündeş.
Her
mükemmel
zaman,
bir insan.
Her zaman
mükemmel
dinliyoruz.
Bir ses bu arada. Nazar değil misin?
İnanılmaz şu bir ses. Benim bir numaramdır.
Türkiye'de ne yapıyorsun?
Türkiye'de ne yapıyorum arkadaşlarım?
Yine. Ya bu Cem'in 15 arkadaşı bana bir yazabilir mi? Ben de onlarla arkadaş olacağım. Bu adam iyi seçim yaptığına eminim. Bu nasıl bir dostluk, arkadaşlık ya? Benim aklıma saysam 15 kişi gelmiyor çünkü.
Ya bu en sevdiklerim.
Çok iyi ya. Muazzam.
Hepsi çok ayrı.
Muazzam. Deniz Görkem'le sahnedekiler birazdan devam edecek. Sakın Cem'in arkadaşlarına Instagram'dan bir şey yazmayın. Yakarım.
Ekleyin.
Deniz Görkem'le sahnedekiler.
Selamlar herkese. Deniz Görkem'le sahnedekiler. Cem Yenel'in enerjisiyle devam ediyor. Birazcık gelecekten bahsedelim. Hayallerimizden bahsedelim ama hayal kurmak deyince Cem, bazen ben böyle radyoda bir şey soruyorum dinleyiciye. Diyorum ki işte en büyük şöyle bir hayaliniz falan. Diyor ki işte mesela eşimle şuraya gitmek. Onu bile artık böyle minimal düşünmeye başlamışız. Niye böyle oldu biz insanlara? Ne oldu?
Ekonomi.
Öyle mi diyorsun?
Tabii.
Yani doğru söylüyor olabilirsin gerçekten.
İnsanlar
peki,
ne yapsın?
Sence bir sanatçının en büyük hayali ne olmalı?
Bir sanatçının benim en büyük hayalimi söyleyebilirim. Bir sanatçıyı bilemem ama benim en büyük hayalim mesela Eskişehir'de uyanıp merhaba Konya demek. Hani konserde yanlış şehir ismi söyleyecek kadar büyük bir turne.
Oo, ne güzel anlattın.
Çok
ya.
Çok istiyorum ya.
Ne güzel anlattın. Ben bunu yapan biri var.
Var çok var.
Sen hikaye biliyor musun? Yıldız Silbe, Serdar Ortaç mı anlatıyordu? Yıldız Silbe yanlışlıkla işte Bodrum konseri yerine başka Çeşme'ye mi gitmiş? Çeşme konseriymiş, Bodrum'a mı gitmiş? İnanılmaz ya.
Çok iyi.
İnanın böyle bir şey olmuş. Senin zaten kısa zaman sonra
İnşallah.
Seni yakalayamayacağız.
İnşallah.
Seni yakalayamayacağız. Ama mutfağınıza gelebilirim videosunu koyup duracağım.
Mutfağınıza gelebilirim.
Her bölümde söyledim.
Çok iyi ya.
Kariyer planı yapmak mı yoksa anı yaşamak mı sence? Böyle bir, ne kadar ileriye kadar planlar yaparsın? Sen mesela 3 yıl, 2 yıl mı yoksa böyle 15 yıl, 20 yıl yaşlılık falan düşünür müsün?
Vallahi ben plan yapıyorum. Gerçekten Allah gülüyor bence. Çünkü hiçbir yaptığım plan olduğu gibi değil de gerçekten akışta belli oluyor her zaman.
Kervan yolda düzülüyor.
Ya öyle yani, hep böyle plan yapıyorum. Şöyle olursa böyle olur. Sonra bunu yaparım falan. Yani bugüne kadar mesela işte tutacak şarkı yapmaktır ya böyle, hani sanatçının hedefi falan. Mesela benim kimsenin en düşünmediği şarkımı insanlar en çok sevdi. Hani
şaka
biz
gibi ya.
Başka bir şarkı için inanılmaz planlar yaptık. Müzik videosu çektik. O, çok seviyorum o şarkıyı ama hani böyle her şeyi ona yaptık böyle. Diğer tarafta da işte Seni O Gökyüzüne Ben Koydum, plak şirketi bana dedi ki, hepsini de çok seviyorum, selam buradan, ama dediler ki bu çok arasacak bir şarkı. Bunu ne radyo sever ne çok tutar. Hani bunu dedi, yapmasak da olur. Ben dedim ki iyi tamam olsun. Hani sadece ben bir TikTok'a bir önden atabilir miyim? Atabilirsin. TikTok'a bir attık. Şarkı ondan sonra 2 ay TikTok'ta 1 numara kaldı. Yani o yüzden öyle şeyler olabiliyor.
Doğru.
Yani sen plan yapıyorsun. Çok iyi planladığın ve çok işte üzerine düştüğün bir şey istediğin gibi gitmeyebiliyor. Tam tersine de çok düşünmediğin bir şey de bomba olabiliyor.
Bana bakın yapım şirketleri. Yakarım falan. Şu şarkılara ön yargı yaklaşmayın ya. Artık sosyal medyadaki böyle bir minik bir kıvılcım nereye götürüyor yani? Bir insanı sıfırdan yüze çıkarıyor. Şaşkınım.
Çok acayip.
Çok şaşkınım. Hazır bunu söylemişken sana şu soruyu sorayım. Sence sanat dünyasında kalıcı olmak için hangi özelliklere ihtiyaç duymalıyız?
Ben daha kalıcı olmadım ama bence...
Kalıcı mesela hakkında isim var mı? Mesela abilerimizden, ablalarımızdan?
Sezen Aksu tabii ki mesela. Yani daha kalıcı hiçbir şey yok. Bence hani müzik biter, Sezen Aksu kalır.
Erkeklerden aklına gelen
erkeklerden
var.
Erkeklerden de çok var. Tarkan, Mustafa Sandal, çok çok fazla var yani. Çok insan sayabilirim ama bence sürekli üretim ve çağı yakalamak.
Kesinlikle
böyle. Sezen Aksu işte yeni albüm yaptı mesela. İşte E Aşk diye şarkısı var. 7/24 dinliyorum, biliyor musun?
Şaka gibi değil mi? O albümü ben de dinliyorum.
Acayip ya. Çok güzel.
Mesela şey de Kenan da Kenzi diye bir şey yapıyor, biliyor musun? DJ.
Biliyorum tabii.
Yani
ki
o kadar güzel uyuyor ki mesela gençlerle iletişimi, bizle iletişimi. Mesela Arem Özgüç, Erman Aydın var, bilirsin.
Biliyorum.
Prodüktör çocuklar. Çok yetenekliler. Burada da çok defalarca konuk. Onlarla arası çok iyi. Yani hiç ne yaşlanıyor, ne ruhu yaşlanıyor, ne sahnesi yaşlanıyor. Kenan abi yine övgülerimizle yanında.
Öyle ama ya.
Mustafa Sandal. Yani bunlar muhteşem insanlar. Senin de geleceğin darısı başına.
İnşallah.
Bak nasıl
İnşallah.
Türk usulü bir darısı başına.
Ben hep şey derim. Hani hedefin, hayalin Türkiye içinde nedir dedikleri zaman, inşallah bir gün bir besteci olarak ve söz yazarı olarak Sezen Aksu'nun tırnağının ucu olabilirim.
Değil
İnşallah.
Mi?
Yani o kadar özel ki. O yüzden.
Muazzam.
Evet.
Peki son sorumu söyleyeyim sana. Bir sanatçı kendinden sonra gelenlere nasıl örnek olmalı? Sana da böyle yeni, çok yeni başlayan çocuklar falan danışıyorlar mı hiç? İşte
çok.
Abi ne yaparız ne edersin?
Çok. Genelde ilişki tavsiyesi istiyorlar. Ben diyorum ki hani benim çok sağlıklı bir ilişkimi gördünüz mü?
Önce var mı bir şey? Var mı bir şey Cem?
İlişkim mi?
Evet.
Şu anda ilişkim yok ama hani zaten...
İster misin? Kim istemez mi?
Yani.
Kim istemez?
Yani sağlıklı ve güzel bir ilişki olacaksa evet, ama onu bulmak da çok zor bir şey.
İşte çok zor ya.
O yüzden de kafam rahatken daha iyiyim şu anda.
Doğru, doğru.
Ama yani bence bir sanatçı nasıl örnek olabilir? Kendi aksiyonlarıyla örnek olabilir. Yani sen sabaha kadar çıkıp didaktik bir şekilde hadi böyle yapın, şöyle yapın de. İnsanlar senin hayatını o kadar gözler önünde yaşıyorsun ki her şeyi görüyorlar zaten.
Kesinlikle öyle.
O yüzden bence en çok öyle örnek olur.
Söyledikleri değil, yaptıklarıyla.
Yaptıkları. Aynen.
Deniz Görkem'le Sanadekiler bugün sona geldi artık. Cem Yener'le muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederim Cem.
Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım.
Muazzam bir şeydi. Sana şarkı da söyleteceğim.
Oley.
Videomuzu da Fenomen Türk hesabından ve YouTube'dan izleyebilecekler.
Ne söyleyeceksin?
Aklımda bir şarkı var. Ey aşk diyorum ama.
Ben söyledim diye mi?
Hadi bir de onu deneyelim. Çok teşekkür ederiz Deniz Görkem ve Sahnedekiler'den. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere.
Deniz Görkem'le Sahnedekiler.